Ayrım 66. Zehra, Kars'tan Nagel. Sayfa 586. Merkez İstasyonu. Her yer kan içindeydi. Popomda, önümde, çünkü regl olmuştum ve kor gibi yanan yanaklarımda kan. Her yerimi yıkayıp tuvalet kağıdı rulosu yerine asılmış annemin gol peçeteleriyle kurulandım. Tuvaletin en ucuna doğru oturup popoma bir tampon tıktım. Sonra tuvaletin içinde yeni kan damlaları gördüm. Hala popomdan yere kan damlıyordu. Kırmızı renk. Suda dağılacakmış gibi geliyordu. Annem kapıyı çalıp her şey yolunda mı diye sordu. Onu uzaklaştırmak için ters bir şekilde evet dedim. Bari bir şey fark etmeseydi. Ayaklarını sürüyerek içeriye gitti. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak için gayret etmeliydim. En iyisi eşyaları toplamayı bitirince şehir merkezine gitmekti. 4 gol peçetesini katlayıp kalçalarımın arasına sıkıştırdım. Külotumu ve kot pantolonumu giydim ve tuvaletin sifonunu çektim. Sonra ellerimi yıkayıp annemin yanına gittim. Birkaç parça eşyamızı toplarken başım feci halde zonkluyordu. Hep kakam gelmiş gibi hissediyordum ama cesaretim yoktu çünkü çok ağrıyor ve ufacık bir ıkınmada daha çok kanıyordu. Aynı zamanda akşamdan kalmaydım. Milo benim hayır deyişimi işitmemişti ama çok fazla içmemden de o sorumlu değildi. Annem titizlikle tişörtleri, pantolon ve ceketleri katlayıp onları fakta torbalarına yerleştirirken buruşturmamam için uyardı. Bana sanki her şeyi biliyormuş gibi baktı. Bakışlarımız karşılaşınca çığlık atmaktan korkuyordum. Çünkü içimdeki sinema şimdi aynı anda yan yana oynayan iki film gösteriyordu. Eski evimizdeki mutfak, Tasinge Gade'nin çatısı. Mutfak, çatı, sonra biri diğerinden ayırt edilemeyecek duruma geliyordu. Ayağa kalkıp mutfak lavabosuna gittim ve anneme sırtım dönük, Bayan Nielsen'ın bir ziyaretinde yaptığı gibi bir dikişte kocaman bir bardak suyu içtim. Küçük kız kardeş, kötü bir şey olmadığına emin misin? Yüzümü dönmeden başımı salladım. Geriye kalanı ben hallederim dedi annem. Aslında burada beklemekten başka yapacak iş kalmadı. İçim rahatlamış şekilde yüzümü döndüm. Bu arada omzun nasıl? Biraz daha iyi. O da sanki başka bir yere taşındı dedi annem ve göz kırparak ekledi. Küçük kız kardeş, taşınan yalnızca biz değiliz. Ağrılar da taşınıyor. Bir an gülümsedi ve sessiz bir kahkaha attı. O zaman etlerin cımbızla çekilmiyor yani dedim. Hayır, neyse ki değil. Daha çok karıncalanıyor gibi. Kolumun alt kısmı ile elime doğru bir uyuşukluk hissi var. Sonra alt dudağımı yaktım galiba. Haplarımı bile zor yutuyorum. Nakliyatçı bizi ne zaman alacaktı? Konut görevlisi. Pazartesi sabahı saat 10 ile 12 arasında gelecek. Tahsildarın gelmemesi garip. Taşınmadan önce bir kez daha geleceğini ummuştum. Onu bir daha göreceğini sanmam anne. Kızıyla hala sorunlar yaşıyor. Kızı senden büyük değil. Şimdi Danimarkalı sevgilisiyle sürtüyor. Tahsildar gizlice evlenmesinden korkuyor veya daha da kötüsünden. Daha kötüsü mü? Evet, adam onların beraberliklerine karşı ve genç adamın isteğini başka türlü almasından korkuyor. O zaman kız elinde çocuğuyla yalnız başına ortada kalır. Tahsildar'la ilgili her şeyi unut anne. Evet, ama aynı zamanda Bayan Mesinoviç. Tahsildar'ın bir faydası dokunmaz. Yalnızca paramızı almak istiyor. Ve oğlanlar küçük kız kardeş. Ve Esma, onlar nerede? Onlara ne oldu? Mutlaka ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Nasıl? Yola çıktığımızdan beri hiçbir şey bulamadık. Sana internete ilişkin söylediğim her şeyi unuttun mu? Ayrıca şimdi kayıpların arandığı Kızıl Haç sitelerinin de olduğunu öğrendim. Kağıtlar kenara atılıp ağa bağlamıyor yani. Bir sürü olanak var. Sen çok beceriklisin küçük kız kardeş. Bilgisayar işini iyice öğrenmem gerekiyor. O zaman bir şeyler bulacağımız kesin. Taşınır taşınmaz mutlaka iyi bir şeyler olacak. Yeni semtin adı neydi? Hoye Tastrup. Hoy? Hoye. Aynı dancadaki hoy ve alçak der gibi. Aa, çok zor ama. Yalnızca Tastrup de. Horstrop. Gerisini ben kendim hallederim küçük kız kardeş. Toplanmaktan daha çok yapmak istediğim bir şey vardır mutlaka. Yeniden başımı sallayıp dedim ki, kent merkezine gidip hoşça kal demek istiyorum. İyi fikir dedi annem. Ben de hanımlarla vedalaşayım. Kendini tutmak için mücadele ettiğini ama yine ağlamaya başladığını gördüm. Herkes ne kadar dostça davrandı. Kanamamın pantolonuma geçeceğini hissedip her ihtimale karşı tuvalete gittim. Kullandığım peçeteler gerçekten ıslaktı. Kağıdın bir kısmı erimiş, derime ve külotuma yapışmıştı. Dikkatle onları sıyırıp 4 tane daha yeni gol peçetesi aldım. Her mutluluk bir parça mutsuzluk mu içeriyordu? Tamamen temiz olan hiçbir duygu yok muydu? Annem antreden ortak mutfağa kadınların yanına gideceğini seslendi. Biraz burnundan konuşuyor gibiydi. Büyük olasılıkla taşınma ve vedalaşma zorluğuna karşı fazladan hap almıştı. Yeni peçeteleri yerine bastırırken Fatima'nın Luxor'a taşınmadan önce öpüşmemizden sonraki neşeli sesini işittim. İçeriye gel, kapı açık. Erkeklerle öpüşmenin kadınlarla öpüşmekten daha güzel olduğunu düşünsem de o kadar güven verici ve tatlı olmuştu ki hiçbir tehlike yoktu. Bari yeniden karşılaşsaydık. O zaman karşılıklı konuşup birbirimizi hissedebilirdik. Olası veya olanaksız her şeyi konuşabilirdik. Annem kapıyı kapatmadan önce bağırdı. Küçük kız kardeş, sana evlerde verdiğim sözü unutmadım. Zorstrop'ta bir köpeğin olacak. Her zaman olduğu gibi uzun uzun yürüyerek kendimi biraz olsun özgür hissettim. Ancak Norevold'a vardığımda artık bacaklarım yürüyemeyecek haldeydi. Bir evcil hayvan dükkanının vitrininden kendi yansımamı gördüm. Bir salağa benziyordum. Tipula sineği gibi uzun, ince bacaklar, dümdüz göğüsler ve hiçbir Danimarkalı'da görülemeyecek tutam tutam dikilen saçlar. Yansıyan görüntüme çeki düzen vermeye çalıştım. Giysilerimi düzeltip hafifçe tükürdüğüm parmak uçlarımı saçımın içinden geçirdim. Biraz faydası oldu ama bir şeye benzemem için yeterli değildi. Cama vuran güneş huzmeleri hareket edip ışığın yönü değişince saçım dökülmüş gibi göründü. Bir anda yalnızca saçlarım değil, tüm varlığım yok oldu. Pencerede şimdi yalnızca boş bir akvaryum, 5 kilo kedi kumu ve küçük bir tel kafes vardı. Kafeste ise beyaz, plastik bir tekerlek. Kahverengi bir hamster tekerleği çeviriyordu. Koşuyor, koşuyordu. Acaba aslında neyin peşinden koşuyordu? İçgüdüsel olarak canını kurtarmak için mi koşuyordu? Kendi gölgesini veya kuyruğunu mu yakalamaya çalışıyordu? Tekerlek son derece hızlı dönüyordu. Belki de hamster bir hedefi olmadan kendi öylesine dönüyordu. Düşünceler kafamda dönüp durmaya başladı. Bari bu, düşüncelerin kafama büyük bir hızla hücum ettiği ve bu yüzden beynimin çevresine duvar örmek istediğim günlerden biri olmasın diye düşündüm. Göğsümde ağrı vardı ama bacaklarım ve ayaklarım yeniden canlandı ve beni kopma gergadeden aşağı yönlendirdi. Merkez kütüphanesine doğru. Sevdiklerimi araştırmak ve her şeyi açıklamasa da en azından bizim neden burada olduğumuz sorusuna bir parça anlam verecek bir çeşit bağlantı veya açıklama bulmak umuduyla birçok öğleden sonramı geçirdiğim kütüphaneye. Görünen o ki her şey ben ve tüm sevdiklerimin hiçliğe doğru engelsiz düşüşü olduğu gibiydi. Milo, annem ve diğer dindar insanlar, dinin tüm tanrılar ve peygamberler başta olmak üzere anlamsızlığın ortasında insanlara bir yön ve anlam verdiği görüşündeydi mutlaka. Gayet iyi anlıyordum ancak bunların hepsi benim ikna olduğum her şeye karşıttı. Biraz komünizm gibiydi. Dinlere karşı olmasına karşın kendisi bazen bir tür din gibi işliyordu. Ardından Gabi'nin epey zaman önce mutfakta söylediği bir şeyi düşünmeye başladım. Genç bir komünist olarak geçmişte o kelimeye yüklediği tüm düşünce ve sözcükleri. Ben de açık olmaları kaydıyla en delice fantezileri, en güzel idealleri, en gerçekçi olmayan ütopyaları destekleyebilirdim. İnsanları ve farklı düşünceleri boğan bir ortam yaratmadıkları, onları hapsetmedikleri ve dışlamadıkları takdirde. Ancak kapalı bir ütopyaya, politik, ulusal veya dini bir hakikate ne kadar güzel sunulursa sunulsun açık olamazdım. Çünkü kafamda tüm sıra dışı insanlar ile farklı gerçeklikler yan yana duruyor ve aldatmacalara karşı dikkat çekip karşı çıkıyorlardı. Savaşta olduğu gibi, belki en başından beri dünyada sadece öldürülmemek veya açlık, susuzluk, soğuk ve hastalıktan ölmemek gibi tek bir hedef vardı. Tabii bu da az bir şey değildi. Evet, sonra yaşamını sürdürmek için kişinin gösterdiği her çabaya rağmen herhangi bir başka şeye değilse bile zamanın yıpratmasına boyun eğmesinden önce biraz da seks vardı. Ama bizim gelişim aşamamızda artık insanlar için bir ilişki ya da anlam yoksa ne olacaktı? Eğer artık kesinlikle geçerli olmayan, dolayısıyla bulunamayan bir şeyi arıyorsam ne olacaktı? Ya aradığım var olmayan bir şeyse? Ah, gerek Darwin ve Freud'dan, gerekse Simone de Beauvoir'dan buna cevap vermelerini rica edebilmek ne hoş olurdu. Ancak merkez kütüphanesi bir sebepten kapalıydı. Üstelik kitaplar da oldukça eski bir tarihtendi. Hala her şeyi okumaya ve mümkün olduğunca denemeye niyetliydim. Ama belki de son kertede bir tür ahenk ve ilişki kurabilecek olan, başka insanların karşısında duracak olan yalnızca kendimdim. Belki asıl mesele Esma'nın sözünü ettiği kendini yaratmaktı. O kadar küçüktüm ki bir noktasını dahi anlayamamıştım. Bunu başarmak için yıkık duvarlar, beyin hücreleri, yabancı kültürler arasında araştırma yapmak veya en başından hayali şatolar inşa etmem gerekse bile. Kopma Gergade'ye geri dönerken, Türk restoranının yanından geçtiğim sırada popomda çok şiddetli bir sancı hissettim. Bir an yeniden ağzımda o metalik tadı duydum. Sonra Gabi'nin sesini işittim. Her şeyin bir bedeli vardır. O gün mutfakta reklam seslendirmesi, kusma ve hastalık, Timo ve Amerika'ya girişinin yasaklanmasından söz ederken böyle demişti. Belki acı sevginin bedeliydi. Her halükarda acı veriyordu. Danca da buna kesin kıç ağrısı deniyordur. Belki yaşamda olduğu gibi aşk hayatında da geçerli olan sızlanmamak ama dayanmaktı. Belki bir kez alışırsam ve karanlığa değil de ışığa odaklanmayı anımsarsam daha az acı verecektir. Aslında iyice düşündüğümde kıç ağrısı, örneğin küçük dilin üzerindeki yüzlerce minik çıbanın verdiği acı kadar kötü değildi. Diğer taraftan Milo'yu, gireceği deliği değiştirmesi için ikna etmeye çalışabilirdim. Evli olmadığımızdan dolayı hem namusumu kaybedip hem de utanılacak bir şey yapmış olsamdı. Ama diğerinin daha az kötü olduğunun garantisi var mıydı? Ve daha sonra, sonuçta evlenmek isteyecek miydim? Belki bazen özlem çekmek ve o acıya katlanmak daha iyiydi. Böylece başka bedeller ödemekten kaçınılabilirdi. Her durumda erkeğin sözü benim hayatımda asla yasa olmayacaktı. Ben kendim seçecektim. Evet veya hayır demeye kendim karar verecektim. Bir öpüşmenin ortasında yeter demem gerekse de veya bir amini özgürlükle değiştirmem söz konusu olsa da, öyle ya da böyle bir efendim olmayacaktı. Kopma Gergade ile kentin başlıca yaya caddesi Stroget'in birleştiği köşede şık Europa kafesini gördüm. Yaklaşırken orada oturup kahve içtiğimi, diğer gençlerle yaşam, aşk ve ölüm hakkında konuştuğumu hayal ettim. Merkez kütüphanesine giderken veya oradan gelirken kafelerden bazılarının önünden geçtiğimde sık sık yaptığım bir sahnelemeydi bu. Kafeler gizemli yaşamlarıyla bana çekici geliyor, içeri girmeye asla cesaret edememe karşın dışarıdan son derece keyifli görünüyordu. Kapılarına yaklaştığım her defasında durmuştum çünkü eşiği geçtikten sonra ne diyeceğimi asla bilemedim. Söyleyeceklerim rahatlıkla gereğinden az ya da çok olabilirdi. Yalnızca bir fincan kahve isteyemezdim çünkü bu bir yalan olurdu. Aradığım kahve taneleri değil, insanların yaşadığı, belki de her gün içinde olduğundan garsonun artık uzman olduğu etkileyici yaşam tarzıydı. Yalnızca bir fincan kahve teşekkürler demekle yetinemezdim ama aksi durumda da ne personele ne de müşterilere kuruntulu düşüncelerimi açabilir, savaş, zaman ve büyük olasılıkla yiten anlam, kız ve erkek kardeşlerim, tüm ölen ve kaybolan insanlar, internet bize yardımcı olana kadar kayıp arama evraklarının kesin bir kenara atmış ya da arşivlemiş olan Kızıl Haç hakkında konuşamazdım. Bacaklarım da kafam da yorulmuştu, tabanlarım yanıyordu. Avrupa sadece bugüne özgü olan zor bir bilmece değildi. İçeriye girmem mümkün müydü? Herhalde biraz kendimden söz ederek başlamalıydım. En basit şeyleri yerine oturtmak için. Hiçbir insan asli kökenleri itibariyle değerlendirilemez diyerek başlayabilirdim. Hiçbir dinin özel hayatıma müdahalesi olamayacağından söz etmeliydim. Yalnızca diğer insanlara ve onların tüm kişisel farklılıklarına saygı önemlidir. Fanatik milliyetçilik, din ve politikayı onaylamadığımı da bilmeliler. Bu arada garsona ve diğer herkese karşı bir tür orta yolcu gibi davranacaktım. Ya öyle ya böyle değil, daha çok hem o hem bu şeklinde. Eğer ağzımı açmadan önce bayılmazsam tabii. En son merdiven basamağına geldim ve cam kapıdan içeriye baktım. Garsonların durduğu, şık espresso makineleri olan ve sık sık uzaktan geçerken bir göz attığım bar tezgahına kadar görebildim. Belki yalnızca neysem onu söylemeliydim. İsmim Zehra, ablamın ismi Esma, varoluşçudur. Büyük olasılıkla ben de öyleyim ama emin değilim, araştırmaya başlayacağım. Ben yalnızca var olmak istemiyorum, var olduğumu ve kendim olduğumu bilmek istiyorum. Bunun bilincinde olmak istiyorum ki buna tavır alabileyim ve ardından bildiğimi en kısa zamanda unutayım. Böylece fazla yer tutmasın ve yaşamak neredeyse imkansız hale gelmesin. Özür dilerim, düşündüm ki acaba kahve almam mümkün mü? Burada oturup ayaklarımı dinlendirmek ve her şey üzerine biraz düşünmek ve çevrede olan biteni gözlemlemek istiyorum. Bu da önemli çünkü. Aslında fincana bir şey koyman gerekmez. Zira susamış değilim. Sık sık buradan geçtim. Çok hoş görünüyor. Bir tür kara borsa değil mi? 20 kronum var. Paranın hepsini kahve yapıver. İsteyen herkese ikram et. Kendinde bir fincan al. 20'lerinde iki çift içeriden kapıyı açıp dışarı çıktılar. Gucci'den o kadar bıktım ki, dedi kadınlardan biri arkasındakine. O zaman başka bir şey alıveririz diye yanıtladı arkadaşı. Adamlar bir şey söylemedi ama bana dostça gülümsediler. Kadınlar gibi ben de yolu kapatıyordum. Bacaklar ve ayaklar alışılmış gösterilerini merdivenden aşağı doğru ve mümkün olduğunca hızla ortadan kaybolarak yineledi. Avrupa garanti çok pahalı ve şık bir kafeydi. Boş yer de yoktu mutlaka. Belki içeri bile giremezdim. Magazin Du Nord mağazasına kaçtım ve yürüyen merdivenlerle en üst kata çıkıp tekrar aşağı indim. Birkaç kez yukarıya aşağı inip çıkmayı tekrarladıktan sonra kendimi ikinci kattaki kadınlar bölümünde buldum. Elimde Benedicte Hudson markalı zarif bir elbiseyle duruyordum. Elbiseyi önümde tuttum. Kumaş parmaklarımın ucunda öylesine hoş hissediliyordu ki ipekliydi. Milena'nın annesinin mankencilik oynadığımızda giymeye bayıldığımız aynı kumaştan tek bir elbisesi vardı. İpek elbise beni bırakmak istemedi, denenmeliydi. Ben de kısa bir pazarlıktan sonra kabul ettim. Yukarıdan giyinilip aşağı çekilmesi gerekiyordu. Bundan hemen her zaman kaçınırdım. Ancak kumaşın dokusu o kadar hafif ve güzeldi ki bir anlık rahatsızlığa katlanmak böyle bir hayali kaçırmamaya değerdi. Boş bir giyinme kabini buldum ve soyundum. Derin bir nefes alıp elbiseyi çabucak başımdan geçirdim. İyi gitti. Elbisenin askılarını omuzlarıma yerleştirmeden önce yalnızca bir anlığına kafamda bir şimşek çaktı ve şimdi görüntü yeniden netti. Nehir kenarındaki yanan oğlan, başına çuval geçirilmiş topaç gibi döndürülen adam, ateş topu fırlatan adam. Hepsi yeniden yok oldu. İpek neredeyse vücudumu sarıp sarmaladı. Tenimi bir yara bandı gibi örttü. Bir an kesilmiş vücut parçalarını fark ettim. Ben tek parça ve hafiftim. Daha da iyisi kılıfımda kalmaya dayanabiliyordum. Etiketlere karşı kayıtsızdım. Buna rağmen her zamanki gibi markayı aklımda tuttum. Tasarımcının ismi hemen hemen elbisenin kendisi kadar güzeldi. Aslında Zehra yerine kendime Benedicte veya başka bir danca isim verebilirdim. Sesini daha çok sevdim. Danimarkalılar için de söylemesi mutlaka daha kolaydı. Ne var ki hakiki danca gibi duyulmuyordu. Aslında daha çok Fransızca gibiydi. Lise veya buna benzer bir başka isim mutlaka daha uygun olurdu. O yumuşak ipekli elbisenin içinde artık ne yapacağımı bilmiyordum. Elbise o kadar hoştu ki benim şimdiye kadar tezgahtarlar ve kasalardan uzak durmak için söylediğim bahaneler yetersiz kalacaktı. En azından kaşındırıyor diyemezdim. Üstelik hiç olmazsa biraz daha elbiseyi üzerimde taşımak istiyordum. Tanrım, ne kadar da yakıştı sana. Tezgahtar kız giyinme odasının perdesini aralamış, hayranlıkla bana bakıyordu. Esma'nın yaşındaydı ve heyecanla devam etti. Amacını ya da kimi ayartacağını bilmiyorum ama bu elbisenin içinde bunu başaracağın kesin. Bir an hiçbir şey diyemedim. Elbiseyi ıslatmak üzereydim. Tezgahların sesi bütün vücudumdan soğuk terler fışkırmasına sebep oldu. Eğer kağıt peçetelerden kilotuma, oradan da bu harika kumaşa kan bulaşırsa ne olacaktı? Krem renginin ortasında kırmızı lekeler. Şimdi beni hiç kimse ve hiçbir şey kurtaramazdı. Kalça bölgelerimi görmesin diye kıza yüzümü döndüm. Sanki modelmişim veya bu tür eşyalar almaya param varmış gibi nasıl da böyle zarif bir giysi denemek aklıma gelmişti. Onu kirletmek ve çalışanların zamanını harcamak için mi? Çaresizlikle ağzımdan kelimeler döküldü. Bana küçük, mükemmel oturuyor. Aslında pek bana göre değil herhalde. Doğrusu içinde harika görünüyorsun, tam yılbaşı gecesi için. Göz yanılması yalnızca, demek istiyorum ki, bekar değilim, hamileyim, her geçen gün genişliyorum. Gelecek hafta içinde nefes alamam. O zaman bir beden büyüğünü getireyim. 66. ayrımın sonu. Sayfa 595.